Ayrım 40, sayfa 388. Tatlı sert bir disiplin. Bazı enstitülerde kimi arkadaşların öğrenci dövdükleri ve bu olayın o enstitüde görev almış yönetici ve arkadaşlarca her şey göze alınarak önlenmediği anlaşılıyor. Bu bakımdan durumunu düzeltmeyen enstitülerde suçlular hakkında çok sert önlemler uygulamak zorunda kalacağız. Dipnot, İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 75. 1924 doğumlu Alaaddin Okyay ilkokuldan sonra başka bir okula ya da işe girmek için birkaç yıl çırpındı. İnebolu motorlarında çalıştı. Boşta gezdi. Şansı onu Kastamonu Gölköy Köy Enstitüsü'ne attığında 16 yaşındaydı. Sınavı kazanıp kamyon sırtında ve yaya olarak dağlar aşıp buldu orayı. Çok iyi karşılandı. Yemekleri sıcaktı, kahvaltıda bal verilmişti. Beğendi okulu. Ama o tatlı kahvaltıdan ve güzelim ulusal oyunlardan sonra kazmaları, malaları kapıp işe koşmayı aklı almamıştı. Oraya okumaya, işten kurtulmaya gelmiş, sarı şeritli ortaokul şapkası giymeyi düşlemişti. İş denen şey babasının evinde çoktu. Birkaç arkadaşıyla birlikte enstitüden kaçma girişiminde bulunmakta gecikmedi. Müdür Ali Doğan Toran haberi duydu. Okyay kısa sürede kendisini sonradan çok seveceği o babacan direktörün karşısında buldu. ''Sen misin kaçacak olan?''
''Evet, benim.''
''Niye kaçacaksın?''
''Buraya okumaya geldim, amele değilim, üstüm başım kirleniyor.''
''Oğlum, burası yeni bir kuruluş. Herkes kendi binasını yapacak. Sonra rahat edeceksiniz. Yarın sobalar yanacak, sıcak odalarda derslerinizi yapıp çalışacaksınız.''
Ne dersiniz deyin kaçarım. Evimizde çok iş var. Gider onları yaparım.
Kaçamazsın dedi müdür kararlı bir sesle. Seni öyle bir döverim ki dünyaya geldiğine pişman olursun. Azar işitmesine karşın bu baba kararlılığı karşısında içine bir sıcaklık düştü Okyay'ın. Adam ona kanat geriyor, tatlı sert uyarısı güven veriyordu. Müdür cebinden Arap harfleriyle yazılmış o ağlatıcı mektubu çıkardı. Okyay'ın babasından gelmişti. Kendisinin okuyamayıp cahil kaldığını, yıllarca askerlik yaptığını, enstitü müdüründen oğlunun iyi bir öğretmen olmasını beklediğini, onun okuması için ne isterse yapabileceğini söylüyordu. Mektubu okuduktan sonra o kararlı ve kaygılı yüzle, ''Buradan herkes gitse Okya hiçbir yere gidemez. Seni yetiştireceğim. İyi bir öğretmen olup ülkeye hizmet edeceksin.'' dedi. İç telefondan kitaplık başkanını aradı. ''Buraya gelir misin Hasan Yılmaz?'' O gelince sözü uzatmadan, ''Bu arkadaş kitaplıkla sana yardım edecek, hiçbir işe gitmeyecek.'' dedi. Okyay'ın kafasında o gece fırtınalar esti. Enstitü müdürü babasına acıyordu ama kendisi ne yapmak istiyordu gitmeye kalkmakla? Ya kitaplık başkanı Taşköprülü Hasan Yılmaz? Sanki enstitünün sahiplerinden biriydi, sanki o da bir müdürdü. Çok konuşmuyor, boyuna kitapları düzeltiyor, gelene gidene verip alıyor, yerleştiriyordu. Kendine de iyi davranıyordu. Okyay kısa sürede enstitüye alışmakta gecikmedi. İş alanlarına en çok koşan, zor işleri başaran, en büyük sorumlulukları yüklenen kişi oldu. Dipnot, H.T. Yılmaz M. Saydur, Bir Tonguç Okulu, Gölköy Köy Enstitüsü, sayfa 225. Kabul görme olgusu öğrencide disiplin yaratmayı temellendiren eğit bilimsel ilkelerin başında geliyordu. Enstitülerde öğretmen ve öğrencilerin önemle benimsenmesi, oradaki sağlam, güvenceli disiplini yaratan etkenlerden biriydi. Disiplin yönünden başka belirleyici bir etken iş ve çalışma yaşamıydı. Enstitülerin disiplin yönetmeliği o güzel ortak yaşamın kendi kuralları ve koşullarıydı. Kaçacak olan bir öğrenciye, ''Seni yetiştireceğim, hiçbir yere gidemezsin.'' diyen babacan yöneticinin tatlı sert tutumu ve genç adama verdiği güvence orada yeni bir disiplinin temellerini atıyordu. Enstitülerin eğitim-öğretim ilke ve yöntemlerini yarattığı demokratik yaşam, kendi sağlıklı disiplinini birlikte getiriyordu. Değerli bilim adamımız Profesör Doktor Atalay Yörükoğlu'nun saptamalarına göre, tatlı sert bir disiplin bizim kültürümüzün yarattığı sağlıklı bir tutumdur. Köy enstitülerinde yaratılan disiplinde kendi kültürel beklentilerimizle ve eğitim-bilimin yeni ilkeleriyle çakışan bir bireşimdi. Güvence veriyor, iyileşmeyi birlikte getiriyordu. Bunun başarılması elbet kolay olmamıştı. Özellikle ilk yıllarda yeni eğitime uyumda güçlük çeken, yanlış yapan öğretmen ve öğrenciler çok olmuştu. Ama yanlış ve eksik yapan korkutulmamış, kendilerini düzeltmelerine olanak sağlanmış, oradaki yaşamın çekiciliği onlara kısa sürede değiştirmiştir. Tonguç enstitülerin kendi disiplin anlayışını yaratmasını titizlikle isterken, bunu temellendirecek şu konulara öncelik verdiği görülüyor.
1. Yönetici ve öğretmenlerin eski disiplin anlayışını terk ederek yeni eğitimin gereklerine uygun tutarlı tutumlar içinde olmaları. Kendilerinin de aynı disiplin kurallarına uyması. 2. Enstitü yaşamında öğrencilerin içtenlikle kabul görmesi, onlara önem verilmesi, gereksinmelerinin en iyi şekilde karşılanması, yetki ve sorumluluklarla yaşama ortak edilmeleri. 3. Derslerin ve çalışmaların her zaman etkin durumda olması, öğretmen ve öğrencilerin birlikte çalışması ve yaşaması. Enstitü müdürlerine durmadan yazdığı eğitim notları taşıyan mektuplarında onları disiplin konusunda aydınlatırken, öncelikle yönetici ve öğretmenlerin kendilerini disipline çağırıyor, öğrenciye kötü örnek olacak davranışların kesinlikle bırakılması üstünde duruyor. Bu tür öğretmenler elbet çoğunluk değildi ama Tonguç'un birine bile dayancası yoktu. Onun enstitülerinde asla öğrenci dövülmemeli, korku yaratılmamalıydı. Hangi nedenle olursa olsun öğrenciye kötü davranmayı hoş görmüyordu. Mektuplarında bunu yeniden dile getiriyor, dolaştığı enstitülerde, toplantılarda söylüyor, anlatıyordu. Özellikle öğrenci dövme davranışı onu çileden çıkarıyordu. Falaka döneminden, hocanın vurduğu yerde gül biter diyen bir anlayıştan geçip gelen bir ülkenin öğretmenlerini sertlikten caydırmak kolay olmuyordu. Ama Tonguç'a çağdaş eğitim düşünlerinden ve davranışlarından ödün verdirmek olası değildi. Yeni insanın yetişmesi için akılcı, bilimsel, demokratik bir eğitim ortamının oluşması için öncelikle öğretmenlerin eski kötü alışkanlıkları atmaları, sağlıklı tutum ve davranışlar içinde olmaları gerekliydi. Müdürlere böyle yazıyordu. Derse ve göreve geç gelmek, öğretmenliğe yakışmayacak cıvık yani laubali hareketlere girişmek, sarhoş olmak, kumar oynamak gibi kötü örnek olabilecek hareketlerde bulunmak, öğrenci dövmek, onlara hakaret etmek yasaktır. Onun için yukarıdaki konularda titiz davranmanızı, gerekirse geçici bir zaman için birkaç öğretmenle kalmayı bile göze alarak hareket etmenizi ve köy enstitülerine gerçek çehresini vermenizi, gerçek manayı kazandırmanızı, öğrencilerin kişilikli bireyler olmasına önem vermenizi rica ederim diyordu. Dipnot: İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 75. Başka bir mektupta, hiçbir arkadaş öğrencilere kötü davranış göstermeyecek, onları kişisel çıkarlarına alet etmeyecek, notla korkutmayacak, her öğretmen kendi işini canla başla yapacak diye yazıyordu. Enstitülerden birinde çalışan bir öğretmen ortama uyum sağlayamıyor. İş yöntemiyle ders yapmaya, öğrencilerle ortak çalışmaya ve ortak yaşamaya alışamıyor. Ama bunun kendisinden değil de yönetimsizlikten, öğrencilerden kaynaklandığını düşünerek onlara karşı geliyor. Öğrenci dövüyor. Ankara'ya gidip Tonguç'a anlatıyor yaptıklarını. Genel müdür onu sabırla dinledikten sonra soruyor. Nefret edilen, dövülen insan olmak ister misin? Hayır, asla, ama ben öğretmenim, onlar öğrenci. Dayakla, zulüm yoluyla çocuk eğitmek isteyenlerden, dayağı yiyenler, dayak atıldığını görenler ve duyanlar nefret ederler. Bu gibiler kendi kullandıkları silahlarla karşılık görürler. Enstitü yöneticileri sizin bu kırıcı davranışınıza nasıl izin verdiler anlayamadım. Durumunuzu bize bildirmeleri gerekirdiler. O öğretmen enstitülerden ayrılmak zorunda kalır. Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 108. Başka bir mektubunda öğrencilerin dövülmesinin, öğretmenlerin özel işlerini öğrencilere gördürmesinin yasak olduğunu yazmış, bunun öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu toplantıda okunmasını istemiştir. Kimi müdürler bunu öğretmen ve öğrencilerin defterlerine yazdırmışlardır. Öğretmenler konusundaki titizliği elbet bir despotluk ya da hoşgörüsüzlük değildi. Ne yaptığını, nerede hoşgörü gerektiğini iyi biliyordu. Eğitimde yanlışı düzeltmek yeniden yapmaktan daha zordu. Öğretmenleri ilk günden doğru davranışlara yöneltmek gerekirdi. Öğrencilerin öğretmen adayı olduğu akıldan çıkarılmamalıydı. Onlara daha öğrenciyken birer öğretmenmiş gibi davranılmasını, öğrencinin kendisini böyle duyumsamasını istiyordu. Kendisi böyle davranıyordu. Öğretmenlerin tutumlarını iyileştirecek güçte olmalarını bekliyor, müdürlerin ve öteki yöneticilerin de öğretmenlere iyi davranmasını istiyordu. Çalışma arkadaşlarınızı kendiniz bulmalısınız. Onları yönetmekte akılcı olmalısınız. Örneğin bir öğretmeni, bu işi bir öğrenci sizin onunuzdan daha iyi yapar gibi sözlerle kırmayınız. Emeğinin karşılığı olarak manevi destekle bekleyen insanoğluna bu anlayışı göstermek gerekir diye yazıyordu onlara. Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 36. Disiplin sağlayıcı etken olarak üstünde durduğu öteki konu, öğrencilerin temel biyolojik, psikolojik ve sosyal gereksinmeleri, bakım ve benzeri beklentileridir. Ona göre öğrenciyi sevmek, öncelikle onlara iyi bakmak, temel gereksinmelerini karşılamak demektir. Enstitülerde kimi zaman güçlükleri içinde canla başla çalışan öğrencilerin her türlü gereksinmesinin ayrıntısına kadar anlaşılmasını ve karşılanmasını ister. Bu yönüyle bakıldığında Tonguç yalnız eğitim politikasının yaşama geçirip örgütlenmesini yönlendiren bir eğitim yöneticisi değil, bireyin iyi gelişmesini de adım adım izleyen bir pedagog olarak görülür. Öğrencilerin en temel gereksinmeleri olan yeme içme, barınma, sağlık, giyim kuşam, eğlence sorunlarından tutun da köydeki yakınlarıyla ilişkisine kadar önem verilmesini ve güvence altına alınmasını ister görevlilerden. Örneğin köyüne izne giden sıtma geçirmiş öğrencinin yanına kinin verilmesini yazar. Öğrenciler enstitüden uzak alanlara iş görmeye gönderildiklerinde gerekli önlemlerin alınmadığını gördüm. Yeterli yiyecek, giyecek vermemek, gece kalacaksa battaniye göndermemek, yanlarına lamba vermemek ve benzerleri. Bütün varlıklarını kuruma adayarak çalışan bu çocuklara özen gösterilmediğinin anlatısı olan örneklere enstitülerde asla yer verilmemelidir. Öğrenciye ne kadar iyi bakılırsa eğitim o kadar verimli olur der başka bir mektubunda. Enstitülerdeki kümebaşı öğretmenliği bu tür gereksinmelerin tek tek karşılanması ve disiplin sağlanması için çekirdek birimlerdi. Köy enstitülerine özgü olan bu örgütlenme biçimi özellikle gelişmekte olan gençlerin tek tek kabul görmesi, kendilerini güvenlik içinde duyumsamaları yönünden bulunmaz bir düzenlemeydi. Öğrencilerin tek tek benimsenmesi, gereksinmelerinin bilinmesi ve karşılanmasına özen gösterilmesi yoluyla orada filizlenen özgürlükçü disiplin anlayışının çekirdeği oluşuyordu. Enstitü topluluğuna baktığımızda o büyük öğrenci kitlesinin 50'şer kişilik gerçek birimlerden oluşan kümeleri içinde herkesin bireysel gereksinmelerine ayrıntısına kadar yanıt bulması disiplinsizliğe yol açan etkenleri ortadan kaldırıyordu. Öğrenci gerek küme yaşamında gerekse enstitü topluluğu içinde kabul gördüğünün, yalnız olmadığının ve gereksinmelerinin karşılandığının, küme öğretmeni ve arkadaşlarıyla sağlıklı bir iletişim içinde olduğunun ayrımına vararak dinginlik kazanıyordu. Bu kurumlarda herkesin kendi isteğiyle disipline uymasını sağlayan başka bir etken ise iş içinde öğretim ve eğitim ortamının öğrenciyi her zaman etkin duruma geçirmesiydi. Enstitü öğrencileri ve öğretmenleri başka okullarda derslerden kaynaklanan disiplin olaylarına yabancıydılar. Orada öğretmenin durmadan ders anlatması, bir yandan da öğrencileri susturup yönetmeye çalışması biçiminde bir ders verme yöntemi kullanılmıyordu. Derslerin öğretmenle birlikte çalışırken, iş yaparken, tartışırken öğrenilmesi söz konusuydu. Kimsenin kimseyi susturması gerekmiyordu. Öğrenci kendiliğinden dikkat kesiliyordu eğer susması gerekirse. Böyle bir ders ortamında disiplinsizlik şöyle dursun, öğrenci de öğretmen kadar disiplinli oluyordu. Topluluğun disiplini karşısında birinin çıkıp dersi bozması olası değildi. Ama ders ve çalışmaların çoğu tartışmalı, hareketli geçiyordu. Bu hareketlilik iş içinde eğitim yönteminin doğasından ileri geliyordu. Eğitim kurumlarında disiplin konusunu etkileyen başka önemli bir öğenin değerlendirme sistemi olduğunu unutmamak gerekir. Öğretim yaşamı boyunca not peşinde koşan, bu yüzden öğretmeniyle çatışan öğrencilerin gerilimli yaşamıyla not amaçlamadan büyük yararlı işler peşinde koşan, nasılsa iyi not alacak duruma geldiğini bilen enstitü öğrencisi arasında disiplin yönünden fark olacağı doğaldır. Aslında enstitü demokratik yaşamının halkaları olan tüm etkenlerin hepsi edilgenliği kendi etkileriyle yok ederek öğrenci ayrımında olmadan onları eğitimsel etkilerle disipline ediyordu. Örneğin eğlence ve eleştiri günlerinde birlikte eğlenirken duygusal ve bedensel yönden etkinleşen, coşan gençliğin bunu yaşayamayanlardan daha dingin olacağı bir gerçektir. Özellikle yönetici öğretmen ve öğrencilerin birlikte eğlenmelerinin yarattığı güzellik ve paylaşma, onları güzel duygularla birbirlerine yaklaştırıp disiplinsizlik yerine sevip saymayı getiriyordu. Eleştiri toplantılarında yapılan ve yapılacak işlerin dökümü, daha iyisinin nasıl yapılacağının hesabı yapılırken, enstitünün günlük yaşamının ve disiplin anlayışının da hesabı veriliyordu. Yöneticinin öğretmene ve öğrenciye kadar işlerin ve çalışmaların içinde yer alan insanların tutum ve davranışları da ister istemez sergileniyordu. Bu toplantılarda öğrenciler, bazı öğretmenler bize kötü davranıyor diyebildiği gibi, öğretmenler de öğrencilerine uyarıcı eleştiri getirebiliyordu. Bunların bireyi şikayet için değil, işlerin iyi gitmesi ve disiplin sağlayıcı eleştiri ve öz eleştiri olduğu biliniyordu. Bir öğrenci, arkadaşlar ben bir yanlış yaptım, siz de yapmayın diye başlıyordu bir yanlışını, yaptığı bir disiplinsizliği anlatmaya. Böyle bir öz eleştiri yapmaktan utanmıyor, aksine bu davranışı bir daha yapmayacağı için rahatlıyordu. Yanlışlığı, kötülüğü saklama yerine bir daha yapmamaya öğrenci kendisi karar veriyordu. Enstitülerin eleştiri toplantıları disiplin ve davranış yönünden eğitim psikolojisine yepyeni bir kapı açıyor, bireysel sorunların ve disiplin konularının çözümüne bile ortak akıl ve dayanışma yoluyla ulaşılıyor, öğrenci birey olarak yalnızlığa, disiplinsizliğe terk edilmiyor, dışlanmıyordu. Bireysel sorunlar bile paylaşılıyor, dayanışma yoluyla çözüme kavuşuyordu. Orada disiplin tüm bu etkiler eşliğinde ortaya çıkan ve herkesin isteyerek uyduğu vazgeçilmez bir düzendi. Enstitülerin disiplin anlayışını temellendiren başka bir etken ise Tonguç'un düşün olarak yaklaşımları yanında kişilik olarak da kendinin çocuğa, öğrenciye bakışı, davranışı ve bunu tüm enstitü yönetici ve öğretmenlerine aşılamaya çalışmasıydı. Çoğu pedagog ve öğretmen bildiği ve düşündüğü gibi davranamazdı. Tonguç ise davranışlarıyla da büyük bir pedagogtu. Oğlu Doktor Engin, "Babamın bana çocukmuşum gibi davrandığını hiç anımsamıyorum. Çünkü küçük yaşlardan başlayarak kendisiyle konuşulacak bir kişi sayıldığım izlenimini edinmişimdir. İlerideki çocukluk ve gençlik yıllarımda ise uzun uzun konuşma olanağı verirdi," diyor. Dipnot E. Tonguç, Umut Yolu, sayfa 77. Onun çocuğa, gençliğe bakışı böyleydi. Köy enstitüsü öğrencilerine de oğlu Engin'e davrandığı gibi davranırdı. Onları her zaman ciddiye alan, olgunlaşmakta olduklarını duyumsatan yalın bir içtenlikle yaklaşırdı. Öğrencileri birer genç adam, genç kız olarak görür, geleceğin öğretmenleri olarak önem verir, verilmesini isterdi. Gidip geldiği enstitülerde öğrencilerin çoğunu yakından tanır, yeteneklerini, sorunlarını öğrenir, bir daha gelişinde onları arar, sorar, yeni kişiler tanırdı. Tüm öğrencilere büyükmüş gibi davranırdı. Şakalarında bile bu önem olurdu. Onun genelde insana bakışında var olan özelliğiydi bunlar. Öğrenciye insana güvenmek ve ondan çok şey beklemek ilkelerinden biriydi. Bu beklenti içinde elbet disiplin başta gelirdi. Kendine böylesine güvenilen, önem verilen, ciddiye alınan hangi genç o güzelliklerin üstüne disiplinsizlik çıkarabilirdi? Enstitü yönetici ve öğretmenlerine de böyle bakar, böyle davranır, onların öğrencilerine böyle bakmasını ve davranmasını sağlamak için didinirdi. Konunun bir başka yanı Tonguç'un köy çocuklarıyla ilgili engin bilgisi ve gözlemleriydi. Köy toplumunu ninnilerine kadar incelemiş bir eğitimci olarak, kendi köy kökenliliğinden de yararlanarak enstitü öğrencilerinin yapısını iyi biliyordu. Köy toplumunun büyük, küçük ve akran ilişkilerinde kendine özgü ve disiplin sağlayıcı, daha demokrat ve sağlam alışkanlıkları vardır. Onlar korumacı ve edilgen bir tutumla yetişen kent çocuklarından daha deneyimli, dayanıklı ve özgürdü. Küçük yaşta aile işlerine katıldıkları için işin sorumluluğunu duyduğu gibi daha bağımsız ama disiplinli davranma alışkanlıkları vardı. Dipnot F. Kirby, Türkiye'de Köy Enstitüleri, sayfa 220. Onun köy çocuklarında saptadığı ve enstitülerde yerleştirmek istediği bağımsız davranma, başına buyruk olma değildi. Bağımsız iş yapabilme, iyi karar verebilme ve verdiği kararı uygulayabilmekti. O bağımsızlığı bir irade gücünün varlığı olarak görüyor, bu güçle bireyin kendine istediği iyi davranış ve işleri yaptırabileceğini düşünüyordu. Bunu kendine yaptıramayan bir insanın özgürlüğü elinde sayılmazdı. Kötü alışkanlıkların tembelliğin tutsağı olmak özgürlük demek değildi. Çocukları ve gençleri böyle bir özgürlükten korumak gerekiyordu. Bu yönlerden köylü çocuklarının daha bağımsız ve özgür olduklarını, kendilerini daha iyi yönetebileceklerini düşünüyordu. Temel kural öğrencilerin kendi istekleriyle, kendi bilinçleriyle disipline uymalarını, onların kendi istemleriyle disiplinli olmalarını sağlamak olmalıydı. Böyle bir disiplin anlayışı ve bireyin özgürlüğünü, yani bağımsızlığını, kendine istendik davranışları yaptırabilmek olarak görüyordu. Disiplin eli kolu bağlayan yasaklar olmadığı gibi özgürlük de elini kolunu sallayarak başıboş dolaşmak, amaçsız olmak değildi. Temel kural öğrencilerin kendi bilinciyle disipline uymasıydı. Birey kendi iradesiyle kendi hareketleri üstünde egemen olabilmeliydi. Köy çocuklarının bu güçte olduklarını görüyordu. Enstitüde böylesine içten gelen bir disiplin yaratılmazsa birkaç programı olan bu kurumlarda birçok birimler içinde uzak alanlarda iş gören kızlı erkekli kitle klasik yöntemlerle yaptırımlarla disiplin altına alınamazdı. Orada disiplini yaratan o büyük uygulamanın kendi iç uyumuydu. Bu ise köy enstitülerinin çağdaş eğitim anlamında iyi bir uygulama olduğunu belirleyen göstergelerden birisidir. O büyük işletmelerde bireylerin kendi eğitiminden sorumlu olması, kendini özgürce yönetip yetki ve sorumluluklarını özgürce kullanarak yaratılan bir ahlak anlayışına dönüşmüştür. Bu aynı zamanda iş ahlakının iş eğitiminin yarattığı bir disiplindir. Yalnız iş yapmakta ve çalışkanlıkta değil, bireyin kendiyle ve çevresiyle barışık olmasında da kendini gösterir. Herkesin kendini disiplin altına alabileceği bir işlevi, bir işi olması, öğretmen ve öğrenciler arasında sevgi ve saygı, güvence, birlikte iş yapma, enstitü eşyasını evindeki gibi koruma alışkanlıkları taşıyan öğrencilerin kurumunda disiplinsizliğin en aza ineceği doğaldı. Tonguç'un görüşünde şımarıklık ve öğrenciyi şımartmak yer almazdı. Çocukları ve gençleri şımartmak yerine onlara olgun davranarak olgunlaşmakta olduklarını duyumsatmayı yeğliyordu. Şöyle yazıyor mektubunun bir yerinde müdürlere. Hangi nedenle olursa olsun öğrenciyi şımartmanın tehlikeli bir oyun olduğunu ve günün birinde içinden çıkılmaz bir dert olarak karşımıza çıkacağını unutmayın. Dipnot İsmail Hakkı Tonguç, Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları, sayfa 36. Enstitü öğrencileri zorlu bir yaşamın içinden gelen, küçük yaşta etkinliğe alışan, kendisiyle barışık, doğayla, iklimle, sosyal çevreyle uyum içinde ne istediğini bilen öğrenciler olarak disiplin sorunu yaratmaya yatkın değillerdi. Oraya hangi olanaksızlıkların içinden geldiklerini ve amaçlarını iyi biliyorlardı. Daha önce eğitimde sözü geçmeyen birçok kavram, değer ve alışkanlık, enstitü yaşamında yer almış, öğretmen ve öğrencilerin davranışlarına yansımıştır. Hak, hukuk, eleştiri, eğlence, imece, küme sistemi, yeni bir değerlendirme, öğretmenlerle birlikte yaşama ve iş yapma, yetki ve sorumlulukların paylaşılması, ağabey-abla ilişkisi ve benzerleri. Enstitünün günlük yaşamında yer alan bu etkinlikler, yeni davranış ve alışkanlıklar, yepyeni bir disiplin anlayışı da getirmiştir. O ortamda başarısı artan, yeteneğinin ayrımına varan, topluluk içinde önemli bir yeri olan, büyük sorumlulukları alan, yönetici ve öğretmenlerce, arkadaşlarınca benimsendiğini bilen, eşitlik, özgürlük, kardeşlik, başarı, bilimsel üretim gibi değerleri tanıyan kişilerden oluşan enstitü ortamında bunlardan vazgeçerek disiplinsizliğe sapmak kolay değildi. Disiplinsizlik çoğunlukla etkinleşemeyenlerin, bocalayanların davranışıydı. Öğrenciler imecede, işlerde gösterdikleri coşkuyu, kendilerini disiplin altına almada da gösteriyorlardı. İvriz'in son dönem öğrencilerinden Galip Can Doğan şöyle anlatıyor. Geldiğimiz günlerde görevlilerce sık sık uyarıldığımız olurdu. Bunlar zamanla azaldı. Enstitünün tüm iş yerlerindeki temel alışkanlıkları, kural ve gelenekleri kavramıştık. En az çalışan birim de disiplin kurulu. Kusuru görülen arkadaşlarla önce küme öğretmenimiz, eğitim başımız ilgilenirdi. Hoşgörü sınırını aşanları enstitü topluluğu onaylamazdı. Bizlere sonsuz güven duyulduğu için kendimizi kontrol eder, iyi davranışlara özenir, hakkımızı arayabilirdik. Böyle bir ortamda disiplinsizliğe yönelen öğrenci karşısında önce kendisini bulacaktı. Her gün bir şeyler üreten, güzel işler yapan kişi ondan sorumlu olmayı da öğreniyordu. Böyle bir disiplin oradaki yaşamın kendi içinde filizlenmişti. Olmazsa olmazlarından biriydi. Enstitü yaşamı insanı disipline çağırıyordu. Su isteyen bitkilerin, ağaçların, bakım isteyen hayvanların, arı kovanlarının, koca yapıların ve yapım işlerinin, ekim isteyen toprağın gereksinimi olan işler hep öğrencileri bekliyordu. Oradaki gerçek yaşamın bu çok yönlü işleri nasıl aksatılıp disiplinsizlik yapılabilirdi? Onlar bunu biliyor, topluluğun ve bireylerin iradesinden güç alan bir disiplinle o büyük uyum kolayca sağlanıyordu. Bu işler zor olmaktan çıkarılarak zevk haline getirilebilir, çevrenize bu fikri aşılamada kararlı olabilirseniz işleri istediğiniz şekle sokabilirsiniz. Bugüne kadar gösterdiğiniz başarılara güvenerek bunları yapacağınızdan eminim diye yeniden yazıyor müdürlere. Böylece yönetici, öğretmen ve öğrenciler var güçleriyle yeni bir eğitim kurarken kendi iç disiplinlerini yaratmışlardı. Öğrenci kendini tanıyor, çevresine güveniyor, öz eleştiri yapabiliyor, kitleden soyutlanmıyor, yalnızlığa düşmüyordu. Tonguç'un ilginç uyarılarından biri de şöyleydi. Şu ya da bu nedenle dikkat çeken çocukların davranışları, onların mektuplarını açıp kontrol ederek ya da gizli gizli dinleyerek izlenmektedir. Bunu anlayan ilgililer kendini beğendirmek için yapmacık davranışlara girişmekte, kendini gizlemektedir. Gizlice izlendiklerini bilenler izleyene düşmanlık besler. Enstitü mensupları içine kim olursa olsun herkes yönetici arkadaşlarla derdini açıkça konuşabilmelidir. Gerek öğrencilerin gerek öğretmenlerin bu tür sorunlarını örtbas etmek yerine açıkça konuşabilmek yolu güdülmelidir. Bu yapılabildiğinde enstitünün genel havasında büyük bir esenlik duyulacaktır. Gene de kimi uygunsuzluklar çıkacak olursa onları da gidermenin tek yolu işe el koymak, hiçbir sorunu gizli kapalı tutmamaktır. Mektuplarla Köy Enstitüsü Yılları sayfa 180. 1945'lere gelinmesine karşın bu yöndeki eleştirilerini hep sürdürüyor. Bugün enstitülerde çalışmakta olan öğretmenlerin en eksik yanları derslerle işi birleştirememeleri, çocuklara yakın bulunup yumuşak davranamamaları, onların dertlerine, sevinçlerine ortak olamamalarıdır, diyor. Yüksekköy Enstitüsü'nden gelecek yeni öğretmenlerin bu yönde güçlü olacağını, belli ölçülerde hareket edilirse onların enstitü öğrencilerini iyi anlayacağını yazıyor müdürlere. Yüksekköy Enstitüsü çıkışlı mestan yapıcı Cılavuz Köy Enstitüsü'ne atanmıştır. Yaşı öğretmenden büyük olan 4. sınıf öğrencisi Hakkı bir nedenle çiçeği burnunda bir öğretmenine karşı gelmiştir. Öğrencisinden şikayetçi olmamıştır ama müdür Ağanoğlu kötü örnek diye öğretmenler kuruluna götürmüştür konuyu. Kuruldan bir olumsuz oya karşı öğrencinin başka enstitüye gönderilmesi kararı çıkıyor. Herkesin evet dediği oylamada hayırın kimden geldiğini sorar müdür. Benim, der mestan yapıcı, nedenini açıklar. Öğrenciyi başka enstitüye göndermekle güçsüzlüğümüzü, beceriksizliğimizi onaylıyoruz. Bu öğrenciyi biz eğitemiyoruz, siz eğitin demektir bu. Gönderdiğimiz yerde öğrencinin gerçekten iyileşeceğini bilmiyoruz, der. Konu yeniden tartışmaya açılır. Müdür de konuşur. İkinci oylamada Hakkı'nın başka enstitüye yollanması önlenir. Toplantı bir bodrum katında yapılmış, öğrenciler dinlemişlerdir. Çıkışta öğrenci bu öğretmeninin ayağına kapanmak ister. Ama mestan öğretmen onu azarlar. Ben seni yerde değil, dimdik görmek için, iyi bir öğretmen olman için savundum. Hemen git derslerinin başına, der. Dipnot, Mahmut Makal, Bozkır'daki Kıvılcım, sayfa 18. Bu tutum Tonguç'un istediği ve öğretmenlerden beklediği eğit bilimin en yeni davranışıydı. Disiplin kurulunun cezanın amacı öğrencinin iyileşmesi, olumsuz davranı bırakmasıdır. İyi bir eğitim öğrenciye ceza verirken, özellikle başka bir kuruma gönderilirken orada iyiye yöneleceğini düşünmek zorundadır. İyi bir eğitim kimi zaman ceza vermeden iyileştirilebilir.